Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta dijital propaganda üzerine konuşacağız ve konuğumuz TRT Savaş muhabiri Elif Akkuş. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan, Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz ve duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Hoş geldiniz Elif Hanım.
Merhaba, iyi yayınlar.
Öncelikle dinleyicilerimize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
Aslında bu en zorlandığım soru hayatta, kendimden bahsetmek. 25 yıldır TRT'de çalışıyorum. Kısaca böyle söyleyebilirim. Ortaokul hayalim savaş muhabirliğiydi. Ve bu yolda ilerledim. Üniversitenin birinci sınıfında TRT'de staj yapmak için bayağı bir uğraştım. Sonunda başardım. Sonra sözleşmeli olarak çalışıp daha sonra kadrolu olarak TRT'de çalıştım. Ama işte savaş bölgelerinde kadının ne işi var algısını yıkmak da biraz zaman aldı. Ve sonra işte Saddam Hüseyin'in devrildiği dönem Irak'a gönderildim. İlk görevim buydu. İnanılmaz mutlu olmuştum görevlendirme sırasında. Sonra baktılar, buna bir şey olmuyor dediler. Ve artık savaş bölgelerinin kapısı benim için açılmıştı. Ve özellikle savaş bölgeleri başta olmak üzere riskli bölgelerde ve geri kalan savaşın ve riskli ortamların olmadığı zamanlarda da özel haberlerde çalışmaya devam ediyorum.
Şimdi siz savaş bölgelerinde bulundunuz ve bu bölgelerde sadece bir savaş yok, aynı zamanda da bir enformasyon ve algı savaşı da var. Peki terör örgütleri ya da diğer silahlı güçler sosyal medyaya önem veriyorlar mı?
Evet, çok önem veriyorlar. Özellikle bunu terör örgütlerinin propaganda amacıyla sosyal medyayı kullanmasıyla görmeye başladık. Sosyal medyanın hayatımızda her geçen gün daha fazla yer almasıyla beraber artık savaşlarda çatışan gruplar da sosyal medya üzerinden ciddi anlamda bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Bunu Libya'da da, Suriye'de de, Irak'ta da ve daha birçok yerde görebiliriz. Ve hatta özellikle Irak'ta çok dikkatimi çeken bir nokta vardı. Tahrir Meydanı'nda ve Kilani Meydanı'nda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde biz gittik oraya. 1,5 sene falan oluyor. Net tarihi hatırlamıyorum ama o dönemde meydandaki göstericilerin neredeyse tamamının hem kendi sosyal medya hesapları vardı hem de oradaki o durumu anlatan ortak bir sosyal medya hesabı vardı ve sürekli olarak bir yandan işte polisle ve güvenlik güçleriyle aralarında arbede ya da çatışmalar yaşanıyordu ve bir yandan da onları görüntüleme, kaydetme ya da fotoğraflarını çekip sosyal medyadan dünyaya duyurma çabaları vardı. Bu benim açımdan çok dikkat çekiciydi çünkü bir yandan tabii televizyon kanalları dünyanın herhangi bir yerinden gelen gazeteciler onlar için çok önemli. Çünkü sonuçta hani net bir kaynak, güvenilir bir kaynak medya. Ama diğer taraftan da onlar da bizlerin yayınlayamayacağı, belki aslında yani bizlerin etik olarak yayınlayamayacağı birçok görüntüyü onlar sosyal medyadan paylaştılar. Sadece Irak'ta değil, Suriye'de ve Libya'da da yaşandı bunlar. Yani televizyon kanallarında, gazetelerde bir cesedin fotoğrafını ya da görüntüsünü bu kadar ayrıntılı göremezsiniz. Ama sosyal medyada zaten özellikle mesela bazı sosyal medya mecralarında yazar işte hassas içerik şeklinde uyarır. O tarz içeriklerle bu fotoğraflar ve görüntüler yayınlanıyordu. Ama tabii manipülasyon ya da propaganda amacıyla da yapıldığı süreçler oldu. Özellikle bunu Fırat Kalkanı Harekatı'nda çok gördük. Terör örgütü DAEŞ'in uyguladığı bir sistemdi. Hatırlarsınız belki, iki askerimizin yakılarak öldürüldüğüne dair bir görüntü yayınlamışlardı. Ve bu yalan bir haberdi. Biz o dönemde Suriye'de görevliydik. Ama çok fazla endişe yaratmıştı. Hatta hala bazı insanlar belki de bunun gerçek olduğunu sanıyor olabilirler. İşte ne yazık ki bir taraftan sosyal medya, dijital dünya bize olumlu taraflarını getirirken diğer taraftan da bazı insanlar tarafından her ne kadar o görüntüler, o haber yalan diye yayın yapsak da, paylaşım yapsak da ya da devlet yetkilileri açıklama yapsa da o insanlar onu görüp ondan sonrasına göremeyebiliyor ve bu noktada da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
Gerçekten işiniz çok zor. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle sahada çalışmak gerçekten büyük bir özveri isteyen bir iş. Size kurumum ve ülkemiz adına da teşekkür ediyorum tekrar.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte drone, işte İHA, SİHA gibi teknolojiler de, savaş teknolojileri de savaşları değiştirdi. Savaş yöntemlerini yeniden yazdı. Peki savaş muhabirliğinde neler değişti bugüne kadar? Sizce son 10 yıldaki özellikle bu gelişimle, akıllı cihazlarla neler değişti ve sizce savaş muhabirliğinin geleceği nasıl olacak?
Şimdi aslında baktığımız zaman sosyal medya ve dijital ortamların gelişmesi, yaygınlaşması ve özellikle kullanımının artmasıyla beraber gazeteciliğin birçok alanında olumlu ve olumsuz birçok gelişim yaşanıyor. Ancak savaş muhabirliği olarak baktığımızda savaş bölgeleri farklı alanlar. Yani eğer iki ülke savaşıyorsa ya da iki ayrı grup savaşıyorsa ya da bir ülkenin terörle mücadelesi varsa, her neyse onun adı, yani savaş bölgesi olabilir, riskli bir ortam olabilir. Özellikle de televizyon habercileri için orada olmak gerekiyor. Yani orada olmak zorundasınız ki gerçeği kendi gözlerinizle görün ve bunu aktarabilin. Çünkü savaşların ve riskli ortamların diğer başlıklardan bu tarz bir ayrımı var diyebilirim. Diğer noktada da mesela dronlar hayatımıza girdi ve dronların girmesiyle artık eskiden mesela ben ilk TRT'ye başladığım zamanlarda işte bir helikopterle bir yangını çekmek ya da helikopterle 1999 yılında 17 Ağustos depreminde mesela işte helikopter kalkıyor. O helikoptere bir kameraman, bir muhabirin binmesi ve işte o depremi yaşayan bölgelerin havadan görüntülenmesi çok büyük bir olaydı ve zahmetli bir işti ve aynı zamanda da masraflı bir işti. Ama şimdi baktığınız zaman en ufak bir şeyde dronları kaldırıp, ki hemen hemen her kanalın, her ajansın, her gazetenin kullandığı bir sistem bu. Drone'u kaldırdığınız zaman gerçekten tepeden çok net bir şekilde, yani istesek de gösteremeyeceğimiz kadar net fotoğraflar vardır bazen ve bunları ancak tepeden görebilirsiniz. Çok geniş bir alanda yayılmış vaziyetteyse. Drone'lar bizi bu anlamda hakikaten çok kurtardı. Savaş bölgelerinde de böyle, ama savaş bölgelerinde şöyle bir durum var. Sizin kaldırdığınız drone'un düşürülme ihtimali çok yüksek. Çünkü mesela herhangi bir şehirde valilikten izin alıp drone kaldırabilirsiniz ya da herhangi bir yetkiliden izin alıp drone kaldırabilirsiniz, ama savaş bölgelerinde kimden neyin izni alacaksınız yani? Hani baktığınız zaman tamam, drone'u kaldıralım ama kime gidip, yani başbakandan, o bölgenin, o ülkenin başbakanından ya da başkanından izin alsan, sonuçta onların savaştığı bir grup var karşıda. Onlar gelip senin drone'unu indirebilirler. Bu riski tabii göze alarak kaldırıyoruz drone'ları. Kaldırdığımız ve kullandığımız zamanlarda, ki bu gerçekten çok önemli. Yani bizim savaş bölgelerinde özellikle ciddi anlamda genel bölgeyi, yani çatışma alanlarını ya da yıkılmış evleri ya da işte o insanların yaşadığı o sıkıntıyı, herhangi bir göç, hatta geçen gün pazar günüydü galiba, sabah yabancı bir haber ajansının bir videosunu izledim. Drone kullanmışlar. Bu şeyde, Haiti'de bir göçmenlerle alakalı, bir grup göçmenle alakalı bir haber hazırlanmış. Kapıya dayanmış ve aşağıda da bir kamera var. Kapının tam karşısında sabit kamera. Tepeden o kalabalığın o kapıdan çıkışını gösteriyor ve sonrasındaki karede mesela o kapıdan çıkış anları. Bunun daha etkili bir anlatımı yok, çünkü oradakilerin hepsi insan. En nihayetinde haberin neresinde olursak olalım, savaş, sağlık, kent, politika vesaire, her ne olursa olsun, sonuçta odak noktamız zaten insan bizim. Bu nedenle de evet, dronlar bizi gerçekten hani olumlu anlamda görüntü, fotoğraf elde etmemizi sağlıyor. Ancak tabii yine savaş bölgelerinde dronlar sadece görüntü almak için kullanılmıyor ne yazık ki. Saldırı amaçlı da kullanılıyor. Yani belki çok büyük saldırılar düzenlenmiyor ama mesela bazı ülkelerde drone satışı yasak. Çünkü saldırı amacıyla kullanıldığı biliniyor. Ve bu nedenle de o ülkelerde mesela drone satılmıyor ya da satılıyorsa da kaçak yollarla satılıyor.
İlginç bir bilgi.
Evet.
Türkiye'de de bildiğim kadarıyla drone almak için bir drone ehliyeti almak gerekiyor ve hepsinin artık birer seri numarası var. Yani resmi olarak kime ait olduğu belli sanırım.
Tabii yani drone ehliyeti olması gerekiyor. Mesela bizim kameraman arkadaşlarımız da drone kullanabilme belgesi olan arkadaşlarımız kullanıyor. Bu diğer ajanslarda, televizyonlarda veya gazetelerde de geçerli. Drone ehliyetinin olması gerekiyor ki o drone'u kullanabilir. Yani tamam İstanbul'da en fazla ne olur? Drone'un çakılır ve parçalanır yani. Ve işte senin çalıştığın kurum ya da senin kendi drone'unsa sen zarara uğrayabilirsin. Ama diğer bölgelerde de kimse mesela herhangi bir savaş bölgesinde kardeşim senin drone ehliyetin var mı diye gelip sormuyor. Zaten soracak bir durum olmuyor o tarz yerlerde. Ama drone ehliyeti olan insanların ancak kullanmasına müsaade ediliyor şu anlamda. Yani bizim televizyon kanalında mesela TRT Haber'de eğitim verildi bazı kameraman arkadaşlara. Ve o drone'u kullanabilenler, o ehliyeti olanlar sahada görev yapıyor. Drone kullanılması gereken zamanlarda.
Savaş muhabirliğinde en önemli alan her zaman sahadır. Yani haberler sahadan gelir, bilgiler, görüntüler, veriler sahadan gelir ve masa başı işler her zaman ikinci planda kalırdı şimdiye kadar. Peki şimdi sahada topladığınız bilgiler gibi kaliteli bilgileri dijital platformlardan da toplayabiliyor musunuz? Yani bir bölgeye gitmeden önce o bölgede sosyal medyada neler paylaşılmış, hangi fotoğraflar var? Farklı mecralardan bu fotoğraflara, videolara bakarak karar veriyor musunuz? Yani buna göre bir strateji uyguluyor musunuz?
Sosyal medya benim açımdan ki genel olarak da böyle olduğuna inanıyorum kişisel olarak dipsiz bir kuyu ve ne yazık ki maalesef bu dipsiz kuyunun içinde kaybolan tamamen yanlış olarak yer alan çok fazla bilgi var. Biz her ne kadar sosyal medyayı kişisel olarak ben de her mecrasını neredeyse kullanıyor olsam bile ben sosyal medyada özellikle de herhangi bir kurumu, gazeteyi, televizyonu, ajansı veya herhangi bir devlet yetkilisine ya da herhangi bir kurumun eğer hesabı değilse onun dışında gördüğüm hiçbir hesabı ciddiye almıyorum. Yani şöyle ciddiye almıyorum. Evet bakıyorum araştırılması gerektiğine inandığım bir şeyse evet araştırıyorum. Ama oradan yola çıkarak burada şöyle bir şey olmuş hadi fırlayıp gidelim şeklinde bir yaklaşım sergilemiyorum. Ne yazık ki insanların çoğu sosyal medyada çıkan yalan yanlış özellikle bu korona döneminde bunu çok yaşadık. Yalan yanlış haberlere de çok inanıyorlar. Problem şu ki gerçekten bir kimliği olması gerekiyor. Yani mesela ben işte geçen sene Libya'daydım. Bir seneye yakın Libya'da kaldım. Ve ben Libya'dan bir şey paylaşıyorsam ben zaten oradayım ve sonuçta benim kimliğimle ben TRT muhabiriyim. Libya'da görev yapıyorum ve sahadayım. Yani ben paylaşıyorsam o bilgiyi demek ki o bilgi gerçekten hani güvenilir olabilir. Ya da siz işte dijital ortamla alakalı bir şey paylaşıyorsanız evet sizinki doğru olabilir. Doğrudur yani bu ciddiye alınabilir. Ama mesela Libya'da Mahmut bilmem ne diye bir adam. Hiç bilmiyoruz ama 500 bin takipçisi var. 500 bin takipçisi olması onun paylaştığı şeyin doğruluğunu göstermiyor. Dolayısıyla da
Evet.
bizim savaş alanlarında sahada olmamız gerekiyor ki işte bu gerçek olanı ortaya çıkarmak ki biz de mücadele ediyoruz. Yani biz savaş bölgesindeyken bile mesela işte Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter güçleriyle savaşıyordu. Ve Hafter güçlerinin sosyal medya hesapları çok aktif kullanılıyordu. Ne oldu? Mesela işte dediler ki şuraya saldırdılar. Yok işte 3 tane Türk askerini öldürdük. Yok işte bilmem ne yaptık. Halbuki bunların hiçbir gerçekçi yanı yok. Öyle bir şey yok yani. Ama mesela işte ondan sonra onlar haber olabiliyor. Ya da sosyal medyada böyle sürekli retweet olabiliyor, paylaşılabiliyor. Biz bir taraftan da savaş bölgelerinde bunlarla uğraşıyoruz. Yani hani insanlar diyor ki işte bu olmuş, şu olmuş. Diyoruz ki öyle bir şey yok. Ama nedense anlayamadığım bir şekilde bazı insanlar yalan olduğuna inanmak istemiyor sosyal medyada paylaşılan bilgilerin. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bunun herhalde psikolojik ve sosyolojik bir boyutu da vardır diye düşünüyorum.
Evet, zaten bugün yaşadığımız çağ bilgi ve veri açısından baktığımız zaman post-truth çağı, yani gerçek ötesi. Artık yalanların gerçeğin yerini aldığı bir çağ olarak bakıyorlar. Peki savaş bölgelerinde yapılan ve bazen bir dezenformasyon ya da mizenformasyon kaygısı yaşamadan yapılan bir yurttaş gazeteciliği gerçeği var. Özellikle bu sosyal medya mecralarında savaş bölgelerinde yaşayan insanların paylaştığı şeyleri neye göre tespit etmeliyiz ve hangi bilgiyi neye göre doğru olduğuna inanmalıyız? Yani bir buna doğruluk uyarısı diyorlar.
Onay mekanizması,
Onay
evet.
mekanizması. Bu onayı nasıl sağlamalıyız? Yani siz bir görüntüyü gördüğünüz zaman sosyal medyada fact checked diyorlar buna. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Hangi hususlara dikkat ediyorsunuz?
Şimdi bir kere ben sosyal medyada ya atıyorum mesela en son örnek Libya'dan verdiğim şey Libya'dan devam edeyim. Mesela ben Libya'dayım. Libya çok büyük bir ülke. Ben Libya'da Trablus'tayım ya da Sirte'deyim ya da farklı bir yerdeyim. Ama Bingazi'den bir görüntü yayınlandığı zaman mesela sosyal medyada yayınlandığında ben o görüntüyü alıp kullanmam. Ya da merkezime de söylemem böyle bir görüntü var diye. Çünkü benim bunu doğrulatabileceğim hiç kimse yok. Yani eğer en ufak bir soru işareti varsa ben o görüntüyü kullanmam. O fotoğrafı da kullanmam. Çünkü bir gazetecisiniz ve gazeteci olarak en ufak bir yanlışınız sizin güvenilirliğinizi kaybeder. Bir ikincisi ve benim olarak benim için kişisel anlamda en önemlisi yani benim işime olan saygımı sorgulatır hale getirir. Yani benim bir sorumluluğum var. Orada doğruyu ve gerçeği göstermek ki ortaokuldan beri hayalimdi demiştim. Hayalim buydu. Yani orada yaşanan gerçekleri anlatmak. Dolayısıyla hepimiz için geçerli yani. Tüm bölgelerde çalışan insan muhabirler için geçerli, gazeteci arkadaşlarımız için geçerli, tüm alanlarda çalışanlar için geçerli. Yani mesela bu şey gibi işte Biontech aşısı oldu öldü. Nasıl yani? Çıktı işte o kız hemşire değilmiş, ölmemiş. Yani hatırlarsınız bir sene falan önce çıktı bu.
Evet,
Bu
ya da
bunun gibi bir
insanların
şey.
sokaklarda bir anda ölmesi, bayılarak ölmesi gibi şeyler de
Evet.
vardı.
Evet yani mesela bu ne kadar doğru değilse savaş bölgelerinde bölgelerinde yayınlanan görüntüler de mesela Libya'ya ait olmayabilir, Sudan'a ait olabilir, Sudan'a ait olmayabilir, Irak'a ait olabilir. Çok eski bir görüntü olabilir. Tamamen kurmaca olabilir. Bunların hiçbirini bilemezsiniz. Eğer doğrulatma ihtimaliniz yoksa asla ve asla ben bu görüntüyü merkeze göndermem ve kullanmam. Ama eğer doğrulatma şansım varsa yerel kaynaklar yeterli olmaz savaş bölgelerinde sadece. Çünkü kimin kim olduğunu asla bilemezsiniz. Gerçekten savaş bölgelerinin bu anlamda sıkıntılı bir noktası var. Tek bir yerden doğrulatamazsınız. Zaten biz bilgiyi hiçbir zaman tek bir yerden doğrulatamayız ama
Evet.
farklı kanallardan doğrulatmamız gerekir. Ama orada daha fazla. Dolayısıyla yerel unsurlar vesaire bizim unsurlarımız varsa bizim unsurlarımız derken birçok noktada onu doğrulatabiliyorsam eğer kesin güvenecek noktaya geliyorsam o zaman o görüntüyü yayınlarım ve çoğu zaman da şöyle derim işte mesela işte Trablus'ta olduğu iddia edilen görüntü vesaire diye yani orada bir soru işareti bırakırım çünkü o görüntüyü ben ya da kameraman arkadaşım çekmedi. Yani o aşamaya geldiyse yayınlayabilecek kadar güven aşamasına geldiysem de
Evet.
iddia ediliyor şeklinde veririm ben bu görüntüyü.
Çok teşekkür ediyoruz. Doğru ile yanlışın arasındaki çizginin neredeyse tamamen silindiği bu dönemde gerçekten zor bir meslek yapıyorsunuz. Algı savaşlarının olduğu ve insanların doğruyu çarpıtarak verdikleri bir dijital ortamda savaş muhabirliği, savaş gazeteciliği yapmak ve sahada çalışmak gerçekten çok zor. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sizlerin de işi zor korona döneminde sizlere de başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta dijital propaganda üzerine konuştuk ve konuğumuz TRT Savaş muhabiri Elif Akkuş'tu. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz ve duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.